Yuhanna 19, tümünü okuduk Yuhanna 19'un. Ben 2-3 ayet okuyacağım, 28'den 30'a. Daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye susadım dedi. Oradan ekşi şarap dolu bir kap, orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca tamamlandı dedi. Ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Evet, yaşayan Tanrı'nın sözünü işittiniz. Dua edelim. En yücelerdeki Tanrımız, Rab, senin önüne geliyoruz. Lütufkar ve görkemli olan Rabbimiz, senin adınla gelene övgüler olsun. Şimdi çarmıha giden yolda bize önderlik et diye dua ediyoruz Rab. Kurtarıcımız ve Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla en yüce göklerde sana hozanna diye haykırarak iman ve sevinçle seni izlememizi sağla diye dua ediyorum. Evet Rab, senin görevin mükemmel bir şekilde tamamlandı ve bu kurtuluş işini ya Rab bizim hayatımızda gerçekleştirdiğin için sana şükrediyoruz. Bu sözleri daha iyi tanımamızı, daha iyi anlamamızı sağla. Yüreklerimizi, zihinlerimizi aç. Rab İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin. Evet, hepimiz projelere başlıyoruz değil mi? Bu hafta bir projeye başlayan var mı aranızda? Evet. Yok mu? Aranızda hiç böyle yeni bir proje. Örneğin bir kitap okumaya başlamanız da bir projedir. Değil mi? Evet, bir kitap okumaya başladınız. Bu hafta yeni bir kitap okumaya başlayan var mı? Yeni bir kitabın kapağını açtınız ve başladınız. Var. Evet, çok iyi. Herhangi bir yeni bir hobiye başlayan var mı aranızda? Evet, bakın bu şu taraftan hiç böyle eller kalkmıyor. Hepimizin bir projesi var değil mi? Bir projeye başlıyoruz. Bazen şimdi benim masamda, bazılarınız ziyaret ettiler evime geldiğinizde veya kilisedeki masamda veya dernek binamızdaki masada bir sürü kitap var. Hepsi böyle, bazılarına başlıyorum, 15-20 sayfa okuyorum, arasına bir şey atıp bir kenara koyuyorum. Veya bir kitabın sadece bir bölümünü merak ediyorum. Açıyorum, okumaya başlıyorum, bir kenara koyuyorum. Biraz daha zamanım olunca okuyacağım diyorum. O kadar çok okumaya başladığım kitap var ki bazen hediye kitaplar geliyor. Hediye veren de merak ediyorum, konuyu merak ediyorum. Okuduktan sonra anlatır mısın diyor. Başlıyorum okumaya, onu da bir köşeye koyuyorum. Şimdi kilisede bir ofisim var, evde de bir ofis var. Orada da bir sürü kitap var. Sadece kitap mı? Daha başlattığım bir sürü proje var. Bazen fidan alıyoruz. İşte 10 tane fidan aldık. Fidanları dikiyoruz. 5-6 tanesi kalıyor. Şimdi fidan aldığınız zaman tabii ki bu ağaçların büyümesini istiyorsunuz ama bir de o sert toprağı kazmanız lazım. Şimdi 3 tane, 4 tane kazıyorsunuz. 5.'ye başlıyorsunuz. Biraz dinleneyim diyorsunuz. Başka işler çıkıyor. Fidanlar saksılarda kalıyor. Bazıları aylarca bekliyor öyle. Böyle projelerimiz var. Ve çoğu projemizi yarım bırakıyoruz. Yani hayatlarımız hiçbir zaman tam olarak bitirmeyi başaramadığımız bir sürü projeyle dolu. Kendi hayatınızı düşünün. Bir şeylere başlıyorsunuz. Belki de bir dil öğrenmeye başlamışsınızdır. Şöyle İngilizce, Almanca, Fransızca dışında bir dil öğrenmeye başladım diyen var mı aranızda? Mutlaka vardır. Evet. Kızım Japonca öğrenmeye başlamıştı. Ne oldu diyorum? Birinci dönemden sonra Japonca zormuş. Birinci dönemden sonra devam etmedi. Orada kaldı. İşte birkaç kelime hatırlıyor herhalde. 10 sene sonra onu da unutur. Evet, raflarımızda, masalarımızda yarısı okunmuş kitaplarımız, hatta buzdolaplarımızda yarısı yenmiş yemeklerimiz de var. Sonra yeriz diye bırakıyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz, böyle bir hafta sonra küflenmeye başlamış. Tabii bazen bir hafta dedim de bazıları böyle 2 ay sonra, bazıları 1 sene sonra bir bakıyor, hala aynı yemek duruyor. Evet, bazılarında yarım kalmış çamaşırları var veya yerlerde işte birikisin öyle yaparım diye biriktiriyorlar. Yani yarım kalmış birçok şeyimiz var. Bazılarının işte işte model uçaklara başlıyorlar. Hiç böyle hobileriniz oldu mu? Model uçak yapacağım diyorsunuz, başlıyorsunuz ama bitiremiyorsunuz. O kadar da kolay değil. Yani başladığınız zaman çok güzel. Yani resimleri çok iyi. Hatta YouTube'dan projeyi falan izliyorsunuz, alıyorsunuz. Sonra bunu bir araya getirmeye başladığınızda iş zorlaşıyor. Hatta bazılarının egzersiz aleti koleksiyonu var. Alıyorlar da alıyorlar. İşte egzersiz bisikleti alıyorlar. Egzersiz kayak mı diyorlar? Alıyorlar. Koşu bandı alıyorlar. Birkaç şey daha var buna benzer. Ben tabii sadece kendimden bahsetmiyorum. Ben de böyleyim. Ondan sonra biraz başlıyorsun, sonra bir kenara koyuyorsun, sonra ite ite biz bunları depoya kaldıralım diyorsun. Sonra zamanımız olunca kullanırız. Depoda koşarız belki. Ama olmuyor. Evet. Bir de internette bir böyle sarı renkli bir site var. Adını söylemiyorum buradan. İşte oraya girdiğiniz zaman arama kısmına az kullanılmış yazın. Göreceksiniz. Az kullanılmış, o kadar çok şey bulacaksınız ki. Az kullanılmış egzersiz aleti dolu. Ben hepsini oradan aldım bu arada. Böyle sıfır almıyorum. Oraya giriyorum. Az kullanılmışları buluyorum. Gidip alıyorum. Evet. Yani muhtemelen şu anda bir yerlerde sizi bekleyen bitmemiş bir projeniz vardır. Değil mi? Evet. Böyle başını sallayanlar var. Evet. Şimdi İsa Mesih hayatının büyük projesini yarım bırakmadı. İsa Mesih projesini tamamladı. Yarıda vazgeçmedi. Tamamladı. İşini tamamladı. İşini bitirdi. Görevini yerine getirdi. Tamamladı. Yaşamının böyle son anlarında çarmıhta asılıyken İsa Mesih'e zorla içirilen o sirke gibi bir şaraptan bir yudum aldı ve tamamlandı dedi. Sonra da öldü. Sonra da ruhunu teslim etti diyor. Evet, tamamlandı kelimesi yeni antlaşmada Grekçe tetelestai kelimesinden geliyor. 19. yüzyılın bir vaizi olan Charles Spurgeon şöyle diyor. Bu kelimeyi açıklamak için şimdiye kadar söylenmiş ya da söylenebilecek tüm diğer kelimelere ihtiyacımız var. Bu kelimenin anlamı ve değeri tamamen ölçülemez. Benim anlayışımın üzerindedir ve erişebilmem olanaksızdır. Bu kelimenin anlamı o kadar derin ki kavrayamıyorum bile diyor. Evet. İsa tamamlandı derken ne demek istiyordu? Neyi tamamladı? Ne yaptı? Çarmıhtaki ölümünü mü tamamladı? Görevi neydi? Neyi tamamladı? Demek istediği şeylerden birisi dünyevi acılarının sona ermesiydi. Dünyevi acıları tamamlandı, bitti, sona erdi. İsa Mesih başından sonuna kadar acılarla dolu bir yaşam sürdü. Göklerden yeryüzüne geldiği andan çarmıhta üzerine karanlığın çöktüğü o ana kadar acı çekti. Ruhunu teslim edene kadar acı çekti. Evet, İsa kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu, yüceliğini, büyüklüğünü bir kenara bıraktı. Evet, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir ahırda doğdu. Hatta bir mağaranın içerisine oyulmuş, ahır olarak kullanılan bir yerde doğdu. Çünkü bir handa ona yer yoktu. Ve hayvanların yemlik olarak kullandığı bir yere yatırıldı. İlk yatağı bir yemlikti, yatak hayvan yemliğiydi. Ve ilk günlerini ahırda kalan o hayvanların yanında geçirdi. Ama bütün bunlar sona ermişti. Mesih'in son nefesini vermesiyle, ruhunu teslim etmesiyle bütün bunlar sona ermişti. İsa kendisine ait olana geldi. Ama kendisine ait olan onu kabul etmedi. Memleketinde vaaz vermeye başladığında komşuları onu taşlamakla tehdit ettiler ve hatta yaşadığı şehirden kovdular. Kendi kardeşleri bile onun Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmadılar. Başını sokacak bir yeri yoktu. Başını sokacak bir yeri olmadığı için evsiz, barksız bir gezgin oldu. Mucizelerine her zaman inanılmadı. Her zaman sorgulandı. Öğretilerine her zaman itaat edilmedi. Ve iddiaları her zaman kabul edilmedi. Ama artık bunların hepsi sona ermişti. Çünkü Mesih görevini çarmıhta tamamlamıştı. Tamamlandı diyerek son nefesini o çarmıhta vermişti. İsa insanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı, acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor Yeşaya. Yeşaya bu yazıları daha İsa gelmeden neredeyse 700 sene kadar önce yazıyor. Evet, insanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı, acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. Evet, bu dünyanın din adamları, kahinleri ve politikacıları İsa Mesih'e karşı çıktılar. Yahudiye kralı Mesih'i kılıçla kovaladı. Ve Mısır'da sürgün ve mülteci olarak 2 sene yaşadı. 2 sene İsa'nın mülteci olduğunu biliyor musunuz? 2 sene Mısır'da mülteci olarak kaldı. Yahudilerin dini önderleri onu öldürebilmek için bir yalanla tuzağa düşürmeye çalıştılar. Kendi arkadaşları bile Mesih'e ihanet ettiler. Öğrencilerin en iyisi ve en doğrusu diyebildiğimiz Simon Petrus İsa'yı 3 kere inkar etti. Hatta inkarlarından bir tanesinde onu reddetmek için gökten lanetler yağdırdığını görüyoruz. Yani bir şekilde bir ifade kullanıyor, bir lanet ifadesi kullanıyor. İsa ile birlikte sofraya oturan yakın arkadaşı Yahuda İskariot onu bir öpücükle selamladı ve 30 gümüş karşılığında ona ihanet etti. Onu yetkililere öldürülmek üzere teslim etti. Ama artık bütün bunlar sona ermişti. Bütün hepsi tamamlanmıştı, bitmişti. Evet, İsa Mesih insanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Askerler ve suçlular onunla alay ettiler. Alnına dikenli bir taç taktılar. Çırılçıplak soydular, hakaret ettiler ve çarmıha gerdiler. Ve sonra onunla biraz daha alay ettiler. Bütün bu işkenceden sonra, bütün bu alaylardan sonra susamıştı. Acı çekiyordu. Çarmıhta babası tarafından terk edilmişti. Ama artık bunların hepsi sona ermişti. hiç kimse bir daha İsa Mesih'in başına o dikenli tacı takamayacaktı. Ya da onu pürüzlü bir haça gerip çivileyemeyecekti. Çünkü o artık acılarını tamamlamıştı. İsa'nın tamamladığı tek şey bu değildi. İsa'nın tamamladığı tek şey çekmesi gereken o acılar değildi. Eğer İsa'nın çarmıhta tamamladığı tek şey dünyevi acılarsa, o zaman yaşamı trajik bir ziyandan başka bir şey değildir. Ve eğer İsa'nın tamamladığı tek şey buysa, o zaman ölümü de diğer ölümlerden farklı değildir. Yani İsa'nın tamamladığı tek şey acılarsa, yani acıları çekip tamamlamaksa, o zaman her şey boşuna gibi görünüyor. Yani diğer ölümlerden de bir farkı kalmıyor. Birinci Eyyubilerin başında Selahaddin diye bir sultan diyelim, bir kral vardı. Şam'da trajik bir şekilde ölüyor. Ama ölmeden önce öleceğini anlıyor. Tabii Yeruşalim'i kuşatan, daha sonra Yeruşalim'i ele geçiren, Yeruşalim'i ele geçirdikten sonra, Kudüs'ü ele geçirdikten sonra oradaki batıdan orayı işgal etmiş olan Haçlıları öldürmeyen, onlara da iyi davranan bir kraldı Selahaddin. 1137-1193 yıllarında yaşıyor. 12. yüzyılın 3. Haçlı Seferi'nde Haçlıları yenen saygın askeri bir lider. Şimdi bu kral ölmek üzere olduğunu anladığında sancaklarını yanına çağırıyor ve kefenini bir mızrağa geçirerek kampın etrafında dolaştırmasını emrediyor. Sancaktar da Selahaddin'in tüm fetihlerinden, tüm zaferlerinden ve başarılarından sonra elinde kalan tek şeyin mızrağın ucundaki bu kefen olduğunu tüm Şam ahalisine duyura duyura bu Şam'ın çevresinde dolanarak Selahaddin'in elindeki tek mal varlığının artık bu kefen olduğunu söylüyor. Evet, tüm zaferleri, tüm başarıları, tüm fetihlerine rağmen elinde tek kalan şey bu kefendi. Selahaddin'in hayatı sona erdiğinde bir çarşaftan başka gösterecek bir şeyi kalmamıştı. İsa Mesih'in yaşamı ve ölümü için gösterecek bir şeyi vardı. Ölümü sadece yaşamının sonu değil, görevinin tamamlanmasıydı. İsa tamamlandı dediğinde işini yaptığını, görevini tamamladığını ve işini bitirdiğini ilan ediyor. İş bitti, tamamlandı. Her şey yerine geldi. Bitirdiği şey günah için acı çekmekti. Ve İsa Mesih'in çektiği acılar trajik acılar değildi. Bu acı kurtaran bir acıydı. İsa Mesih'in çarmıhta çektiği acılar bizim kurtuluşumuz içindi. Evet, İsa çarmıhta ölmeden önce insanlık günahın esareti altındaydı. Herkes günaha tutsaktı. Adem'in günahı insanı öyle bir etkiledi ki insan kendisini kurtaramaz, kendi kendisine doğru olan Tanrı'yı seçemez bir duruma gelmişti. Günahın kölesiydi. Günah ne derse onu yapıyordu insan. Günaha köle olarak satılmıştık ve tutsak olarak ölmeyi hak etmiştik. Bizi kurtarmak, günahtan ve ölümden geri almak için bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Ancak kurtuluşun bedeli bizim ödeyemeyeceğimiz bir bedel olan mükemmel bir kurbandı. Son kurbandı. İlk ve son kurbandı. Eski antlaşmada birçok kurban görüyoruz. Eski antlaşmada birçok kurban töreni görüyoruz. Ama bütün bu kurbanlar aileler içindi, bireyler içindi. Bir kurban bütün halkı, bütün halkları, bütün dünyayı kapsayamıyordu. Bu nedenle bütün eski antlaşmadaki kurbanlar Mesih'e işaret ediyordu. Mesih'in yapacağı o kurban sunusuna, Mesih'in çarmıhına işaret ediyordu. Evet, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhta ölmesiyle, bizim kurban kuzumuz olarak ölmesiyle Rab İsa Mesih bizim ilk kurbanımız olmuştur. Tüm yeryüzünün ilk kurbanı olmuştur. Ve tüm yeryüzünün, tüm insanların son, nihai kurbanı olmuştur. İlk ve son odur. İlk ve son kurban odur. Evet, İsa tamamlandı dediğinde bu bedeli tam olarak ödediğini ilan ediyordu. Mesih bizim için öldü. Kendisini günahsız bir kurban olarak sundu. Günahın bedelini ödeyerek özgürlüğümüzü geri aldı. Evet, İsa'nın söylediği bu kelime, yani bitti kelimesi, tamamlandı kelimesi, yerine geldi kelimesi veya Grekçe tetelestai, tam olarak tamamlandı demek. Grekler tarafından finansal işlemler için kullanılan bir muhasebe terimi. Muhasebede kullanılıyor. Belki aranızda muhasebeci olanlar vardır veya finansla uğraşanlar vardır. Tetelestai kelimesi muhasebede tamamlandı anlamına geliyor. Bir satış görevlisi bu kelimeyi satış fişinin üzerine yazıyordu. Satış gerçekleştiğinde, ödemeyi aldıklarında bizde nasıl ödendi diye böyle arabanızı araba yıkamaya verdiğinizde daha sonra ödemeyi yaptığınızda ödendi nasıl yazıyorsa veya herhangi bir faturayı ödediğinizde ödendi yazıyorsa bu da ödendi anlamına geliyordu. Yani tamamlandı, bitti. Bunun işi bitti artık. Buradan bir ödeme gelmeyecek. Bu elinde bu kağıt olan artık tüm ödemesini yapmıştır anlamına geliyordu. Yani anlamı tamamen ödendi. Tamamen tahsil edildi demekti. Satın alma işleminin tamamlandığı, hiçbir borcun kalmadığı ve başka bir ödemeye gerek olmadığı anlamına geliyordu. Yuhanna'nın burada kullandığı tamamlandı kelimesi İsa'nın çarmıhta yaptığı şeyi tanımlamak için kullanılan bir kelime. Bitti. Artık sizin işiniz bitti. Mesih'in çarmıhta yaptığı işle sizin işiniz tamamlandı. Sizin işinizi gördü orada. İsa çarmıhta öldüğünde günahın bedelinin tamamını ödedi. Bizi günahtan kurtarma işi mükemmel ve nihai bir işti. Bu iş tamamlandı arkadaşlar. İsa her şeyi yaptı, her şeyi bitirdi. Her şeyin acısını çekti. Tam bir kefaret ödedi. Sizin tüm suçlarınızı topladı ve sizin çekmeniz gereken acıyı çekti. Sizin ölümünüzü öldü. Sizin yerinize çarmıha gerildi. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Duyanlar tekrar duyun. Kendinize bu müjdeyi verin. Başkalarına bu müjdeyi vermeyin. Bu müjde sizin için. Burada Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz olanlar. Bu sizin için. Burada söylediklerim sizin için. İyi dinleyin. Şu an belki gerçekten bu müjdeyi anlamadan yaşıyorsunuz. Her şey tamamlandı. Her şey bitti. Mesih her şeyi yaptı. Tam bir kefaret ödedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeyin. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, Mesih'e ait değilmiş gibi koşturup durmayın. Her şey tamamlandı. Her şey bitti. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir borca sahipsiniz. Ve suçlusunuz. Hem borçlusunuz hem suçlusunuz. Hapse girmek üzeresiniz. Ve öldürülmek üzeresiniz. Ve birisi gelip tüm borcunuzu ödüyor. Silmiyor. Ödüyor. Birisi gelip tüm suçunuzu, tüm suçunuzun cezasını adil bir şekilde kendi üzerine yükleniyor. Ve bu herhangi birisi değil. Tanrı'nın ta kendisi bunu yapıyor. Bazıları işte Tanrı nasıl insan olur? Tanrı isterse bunu yapar. Ve Tanrı insan olup aramızda yaşadı. Tanrı o kadar da güçlü değil. İşte Hristiyanlar üç Tanrı'ya inanıyor gibi böyle propagandalar söyleniyor. Hristiyanlar ve kutsal kitap, Hristiyanlar üç Tanrı'ya inanmıyor dese de dinlemeyeceğiz diye böyle kulaklar kapatılıyor. Evet, Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı tek Tanrı'dır. Kutsal yazılar bu konuda çok açıktır. Bizler tek Tanrı'ya inanıyoruz. Ve bu Tanrı beden alıp aramızda yaşadı. Çünkü insan bunu yapamayacaktı. İnsan kendi günahını üzerinden silkemeyecekti. Kendi günahı onun sahibiydi artık. Köleydi. Köleler başka köle sahipleri tarafından satın alınır. Başkalarının kölesi olurdu. Azat olana kadar. Arkadaşlar, İsa Mesih sizi çarmıhta fidye ödeyerek kanıyla satın aldı. Ona aitsiniz artık. Onun kullarısınız. Onun hizmetkarları olun. Tam bir kefaret ödedi. Yasayı tam yerine getirdi. İsa'ya iman edenler günahtan geri satın alınmışlardır. Ödenmemiş borçları yoktur. Tetelestay damgasını yemişlerdir. Tamamlandı damgasını yemişlerdir. Kurtuluşları için başka bir ödeme yapmalarına gerek yok. İsa tamamlandı derken, oh be bitti artık anlamında bir tamamlamadan bahsetmiyor. Veya işte rahatladım artık işimizi görebiliriz demiyor. Ya da işte bir boyun eğme iniltisinden bahsetmiyor. İsa burada zaferini duyuruyor. Ve fidyenin ödendiğini ilan ediyor. Bir sevinç ve zafer çığlığı atıyor. Bir sevinç ve coşku çığlığı, bir galip ve bir şampiyonun çığlığını atıyor. Başardım diyor. Tamamladım, tamamlandı diyor. İsa bunu söylüyordu. Çarmı İsa Mesih'in tamamlanmış işiydi. Bitirilmiş işiydi. Bu onun yaşam boyu başarısıydı. Görevini tamamlamıştı. İşler antlaşmasını, yasanın tüm şartlarını yerine getirmişti. Hiç kimse işler antlaşmasını yerine getiremezdi. İşler antlaşmasının işler antlaşması adından da belli olduğu gibi, işte bunu yaparsan yaşayacaksın, bunu yapmazsan öleceksin. Bereket ve lanet vardı. İnsan bunu seçemezdi. Adem iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeyeceksin emrine uymak zorundaydı. Ama bunu ihlal ediyor, ihmal ediyor. Yapması gereken görevi yerine getirmiyor. Ve Tanrı lütuf gösterip, gerçekten bunu anlamamız lazım, Tanrı lütfunu gösterip onları Aden'den atıyor. Evet, bu bir lütuftur. Çünkü Aden'de bıraksaydı, düşünün, ebedi bir şekilde ölmek üzereler ama ölemiyorlar. Bir ebedi yaşam sürüyorlar ve günahları içerisinde Aden'de yaşıyorlar ama yaşam ağacına erişemiyor olacaklardı. Tanrı onları o ruhsal günaha tutsak halleriyle onlara Mesih'i vaat ederek Adem diyarından atıyor. Ve işte o zamandan beri Mesih gelene kadar insan günahına tutsak bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Ve Mesih yeni antlaşmada ikinci Adem olarak bizlere tanıtılıyor. İkinci Adem de işler antlaşmasını yerine getiriyor. Yasayı tamamen yerine getiriyor. Yasa dediğimiz şeriat. Şeriatı tamamen tutuyor, yerine getiriyor. İnsanın asla yapamayacağını Tanrı gerçekleştiriyor. Yani İsa Mesih'in kendisi kendi hayatında bunu gerçekleştiriyor. Ve yasanın laneti yani ölüm onun üzerine geliyor. Hiçbir günahı, hiçbir suçu olmadığı halde insan, yani %100 insan olan Rabbimiz İsa Mesih, aynı zamanda %100 Tanrı olan Rabbimiz İsa Mesih çarmıha geriliyor. Çarmıha gerilmeden önce kendisiyle alay ediliyor. Yüzüne tükürülüyor. Kırbaçlanıyor. Başına dikenden bir taç takılıyor. Ve çarmıhta tüm acılarımızı, tüm bizim çekmemiz gereken acıyı ve suçu, her şeyi orada bir adi bir suçlu gibi üzerine yükleniyor. Ve burada görevini tamamlıyor. Ve işte bu Mesih'in bu işi onun yaşam boyu başarısı. Yani sadece çarmıh değil, yeryüzüne gelerek ve çarmıha gidip ölerek, gömülerek ve dirilerek yaptığı her şey onun işidir. Ve işler antlaşmasını tamamlıyor. Görevini tamamlıyor, işler antlaşmasını, yasanın tüm şartlarını tamamen yerine getiriyor ve yasayı tamamlıyor. Elbette İsa'nın hala yapması gereken bir ya da iki şey vardı. Ölmesi, gömülmesi, tekrar dirilmesi ve göğe yükselmesi gerekiyordu. Ve hala yapması gereken bir şey daha vardı. Bu dünyayı yargılamak için geri dönmek ve halkını sonsuza dek kendisiyle birlikte olmaları için göksel evine götürmek. Evet, Rab İsa Mesih yargı günü için, o nihai gün için geliyor. Mesih'in gelişi yakındır. Evet, Rab İsa Mesih çarmıhta öldü, gömüldü, üçüncü gün dirildi ve belli bir süre yeryüzünde kaldıktan sonra göğe alındı. Ve tekrar gelecek. Kutsal yazılar bu konuda çok net. Mesih gelip yaşayanları ve ölüleri yargılayacak. Tüm ölüler dirilecek ve o yargı gününde herkes yargılanacak. Mesih'e ait olanlar zaten çarmıhta yargılandılar. Mesih sizin yargınızı kendi üzerine aldı. Ve onunla birlikte olacaksınız. Mesih'e ait olanlar Mesih'in halkıdır. Birazdan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz olanları çağıracağız. Ve burada komünyon sofrasında, Rab'in sofrasında bu ekmekten ve bu şaraptan alacağız. O günde bunu yapacağız. O günde Mesih geldiğinde ona ait olanlar onunla birlikte ziyafete geçecekler. Onunla birlikte sofraya yaklaşacaklar. Evet. ve hala yapması gereken iş budur. Ancak İsa Mesih çarmıhta asılı durup tamamlandı dediğinde ve ruhunu teslim ettiğinde işi bitmiş sayılırdı. Günahın bedelini ödemeyi tamamlamıştı. Evet, bu iş tamamlandı. Günahın bedeli ödendi. Kutsal kitap İsa'nın görevini tamamladığından emin olana kadar en son sözüne dikkat edin. Söylediği son söz, ağzından çıkan son söz buydu. Tamamlandı sözüydü. Ve İsa bundan emin olana kadar, görevinden emin olana kadar ölmemişti. Kutsal kitapta bunu söylüyor. Yuhanna İsa'nın başını eğdiğini yazıyor. Bu arada bu tür ayrıntıları ancak bir görgü tanığı bu şekilde yazabilir. Yuhanna görgü tanığıydı. Bir görgü tanığının yazdıklarını okuyoruz. Bu ifade kutsal kitapta ya da diğer Grek edebiyatında başka bu şeye baktığımızda, tetelestai kelimesine baktığımızda bunu başka hiçbir yerde görmüyoruz. Sadece İsa ruhunu teslim ettiği için burada kullanılıyor. Yani yani diğer tüm insanlar için tabii ki ölüm kaçınılmazdır. İnsanlar ölümlüdür. Ama İsa Tanrı'nın ebedi oğludur. Hem Tanrı, hem %100 Tanrı, hem %100 insandır. Onun ölümü gönüllü, istekli bir sunu olmalıydı. Ve İsa'nın yaşamı ondan alınmıyor. Dikkat ettiyseniz İsa'nın yaşamını aldılar, onun elinden aldılar demiyor. Kendi isteğiyle yaşamından vazgeçti. Yuhanna 10, 17-18 şöyle diyor. Canımı tekrar almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım diyor. Evet, İsa kendisini kurtarabilirdi ama bunu yapmadı. Onun yerine bizi kurtarmayı seçti. Çarmıha gerilmeden önce veya çarmıhta on binlerce meleği çağırıp bütün her şeyi durdurabilirdi. Ama bunu yapmıyor. Bunun yerine sizleri kurtarmayı seçiyor. Evet, İsa'nın sizinle işi bitti mi? Yoksa sizin hala halletmeniz gereken bitmemiş bir işiniz mi var? Eğer İsa Mesih'in günah için acı çekmeyi tamamladığı doğruysa, o zaman zaten yapmış olduğu şeye bir şey ekleyemezsiniz. Eğer İsa her şeyi ödediyse, o zaman sizin yapacak başka bir ödemeniz yoktur. Her şey ödenmiştir. Sizin yapabilecek hiçbir şeyiniz kalmadı. Eğer İsa her şeyi ödediyse, tüm acıları çektiyse, tüm günahınızı yüklendiyse, o zaman sizin yapabilecek bir şeyiniz yok. Borcunuz yok. İsa Mesih'in tamamlanmış işini tamir edemezsiniz. Hayatta üzerine bir şeyler eklediğinizde iyileşen bazı şeyler vardır. İşte örneğin maaş hesabınıza %100 gibi bir zam yapılırsa tabii ki bazı şeyler değişir. Ancak bazı şeylerde onlara ekleme yapmaya çalıştığınızda yok olur. Buna ekleme yoluyla çıkarma da diyebiliriz. Tüm güzelliği ve simetrisi içinde insan yüzünü bir düşünün. İnsan yüzünü de değiştiremezsiniz. İnsan yüzü alnın ortasına ikinci bir burnu ekleyerek ya da yanağın ortasına üçüncü bir kulak yerleştirerek iyileştirilemez. İnsan yüzü olduğu haliyle tamdır. Ona ekleme yapmak şeklini bozmaktır. Ya da çok sevdiğiniz yürümeye yeni başlayan bir çocuğunuzla işte böyle bloklardan kule inşa ettiğinizde veya böyle bir şey yaptığınızı düşünün. İşte tam böyle mimari şaheser diyorsunuz. İşte çocuğunuz emekleyerek veya işte yeni yürümeye başlamış geliyor. Bir şey eklemek istiyor kulenize. Kule olduğu, yani sizin yaptığınız haliyle zaten tamamlanmış ama siz bir ekleme yapmaya kalktığınız veya çocuk bir ekleme yaptığında şeyi yıkıma uğratacaktır. Sizin mimari eserinizi. Evet, İsa Mesih'in tamamlanmış işi de böyledir. Yani bizim bir şey yapmaya kalkmamız, bizim insan yüzüne bir şey eklemeye çalışmamız gibi bir şey. Zaten Tanrı insan burnunun burada olmasına karar vermiş. Şurada değil. Veya kulağın buralarda olmasına karar vermiş ve o şekilde yaratmış. Şurada olması onu ancak Picasso yapıyor kendi eserlerinde. Evet, İsa Mesih'in tamamlanmış işi böyledir dedik. Ona bir şey eklemek, onun şeklini bozmak, onu çirkinleştirmek ve tamamen yok etmek anlamına gelir. İsa'nın çarmıhta günah için yaptığı ödemeye sizin ekleyebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Tanrı'nın önündeki suçunuzu temizlemek için çekebileceğiniz hiçbir kefaret, yapabileceğiniz hiçbir iyi iş veya çıkabileceğiniz hiçbir hac yolculuğu veya katlanabileceğiniz hiçbir ceza olamaz. İsa tamamlandı dediğinde işte bunu kastediyor. Yani artık bize hiçbir iş bırakmıyor. Halkını günaha olan esaretinden kurtarmak için gereken bedeli tamamen ödediğini kastediyor. Dolayısıyla kendi günahlarınızın bedelini ödemeye çalışmanız İsa'nın günahın bedelini ödemeyi gerçekten bitirdiğini inkar etmeniz anlamına geliyor. Siz kendiniz için bir şey yapmaya çalışırsanız, kendi kurtuluşunuz için İsa'yı alenen açıkça reddediyorsunuzdur. Onun çarmıhtaki o işini reddediyorsunuz anlamına gelir. Kendi kurtuluşunuzu kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışmanız İsa Mesih'i yalancı durumuna düşürecektir. Eğer Tanrı'dan İsa Mesih'in çektiği acıların ve ölümünün sizin için sayılmasını hiç istemeseydiniz, o zaman halletmeniz gereken tamamlanmamış, bitmemiş bir işiniz var demektir anlamına gelecekti. Günahlarınızın bedelini kendiniz ödemeye çalışırsanız ödemeyi asla bitiremezsiniz. Tamamlandı. Polisi çağırabilir misiniz orada? Evet. İsa Mesih görevini tamamladı arkadaşlar. Günahlarınızın bedelini kendiniz ödeyemezsiniz. Bunu söylemiştik. Bu işi Mesih üstlendi. Ama gelip İsa ile çarmıhta buluşursanız Tanrı'ya olan borcunuzu ilk ve son kez ödeyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Tanrı'ya günahlarınız için gerçekten pişman olduğunuzu ve günahlarınızın tamamen bağışlanması için İsa Mesih'in çarmıhta öldüğüne inandığınızı söylemektir. Bunu yaparsanız İsa'nın görevi yaşamınızda tamamlanmış olacak ve çarmıhta günahlarınız için ödediğiniz bedel hakkında söyledikleri de doğru olacaktır. Evet, tamamlandı. Bu kelimeyi düşünün. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla.